Merhaba, ben Defne Akman.
Merhaba, ben de Deniz Tokgöz.
Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor, kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz.
Televizyon Çocukları podcast@gmail.com adresine bize her zaman yazabileceğinizi, TikTok ve Instagram'da bizi aynı isimle bulabileceğinizi biliyorsunuz. Bulun, takip edin. Alarmlarınızı açın, uyarılarınızı açın.
Postane stüdyolarında kaydettiğimiz ikinci sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Yılbaşı geçti, tüm değerlendirmeleri de yapmıştık biliyorsunuz zaten. Bu Noel faslı televizyon dünyası için bir durgunluk demek.
Evet, bayağı kıt bir döneme girdik Defne, farkında mısın?
Evet.
Ben yani, bayağı hissediyorum, iliklerimde hissediyorum bu durgunluğu yani.
Epey sıkıcı geçiyor
epey
aslında.
Epey sıkıcı geçiyor, evet.
Biraz böyle kısır bir dönem ama biz size yine de bu aralar neler izliyoruz, nereleri
ya hem öyle
baktık.
Hem de böyle eksikleri tamamlayabiliyoruz. Hı. Bir sürü izleyemediğimiz film vardı, onları izledik falan.
Evet,
hani
bak.
Aslında hani her zaman izlenecek bir şeyler var. Ben de böyle geri dönüşler yapıyorum mesela bu anlamda. İyi oldu tabii ki bu dönem ama böyle arayıp arayıp bir şey bulamamakta insan böyle bir yerinde kıpırdanmaya başlıyor.
Yani evet, aynı ben de senin dediğin gibi mesela bu dönemde Oscar adaylarını izledim. Ya birkaç tanesini izlemedim. Onlar da hiç içimden gelmiyor ama zaten gelmiyor ya.
Evet. Yani. Gelmiyorsa gelmiyor, yapacak bir şey.
Ama
evet,
ilerleyen bölümlerde bu konuda çalıştık. Size evet, bir bölüm hazırlayacağız.
Evet evet, hazırız. Hazırız kesinlikle. Çok taze bir şeyle başlayacağız. Bölümümüz yayınlandığında ikinci bölümü hatta yayınlanmış olacak dizinin. Bu bölümü de o yüzden mümkün olduğunca hızlı ulaştırmaya çalışacağız. Ömer. Ömer'den bahsetmek istiyoruz sizlere. Dün gece ikimiz de oturup Ömer'i izledik.
İzledik. Star TV dizisi Ömer.
Evet.
Deniz dedi ki Defne aç. Yani bizim aslında planlarımız başkaydı bugünle ilgili. Başka bir takım dizilerden size bahsedecektik ama Deniz dedi ki bence bunu kaçırmamalıyız. İkimiz de izlemeliyiz.
Evet.
Nasıl buldun?
Selo Paşalı. Müzik.
Evet ya, müzik hakikaten.
Yani müzik, yani bazı diyalogları kaçırmış olabilirim müziğin baskınlığından, bu görkemli baskınlığından dolayı müziğin. Böyle bir orada geri basmamışlar. Maşallah her sahnede müzik var. Yani gerçekten bazen konuşmaların üstüne falan geçiyor yani. Hı? Ne dedin?
Niye bunu yapıyorlar?
Niye bunu yapıyorlar? Ben de bu arada Ömer çok fazla, ben onun ilk sezonunu çünkü düzenli izlemiştim. Bir Masumlar Apartmanı izlenimi uyandırdı. Çok böyle ona benzettim. Hatta öyle de bir korkum var. Tabii ki hikaye dallanıp budaklanacak, bunu biliyorum. Ve bir Gülseren Budayıcıoğlu hikayesi değil, bunu da biliyorum. Ömer'le Gamze arasındaki bu aşk hikayesinin bitmemesini istiyorum. Yani hikayenin bunun etrafında dönmesini istiyorum. Benim en büyük dileğim bu şu anda Ömer'le ilgili. Çünkü aralarında çok güzel bir etkileşim olduğuna inandım. Ki en başta bu bana biraz değişik gelmişti fragmanı izlediğimde. Olur mu demiştim. Ama olmuş. Ne diyorsun bilmiyorum.
Şimdi spoiler vermemem lazım. Çünkü bu aslında bir Stizel uyarlaması ve ben ne olduğunu biliyorum. O yüzden...
Ne kadar bağlı kalacaklar dersin?
Şimdi bayağı
onu bir söyleyelim bu arada.
Bayağı bir bağlı
sen
kalmışlar.
Sen bir istiyorsan o girişi yap yani, hani bu dizinin ne olduğuna
yani,
dair yani.
Deniz bayağı bağlı kalmışlar. Yani Stizel 4 sezon işte Kudüs'te Ortodoks, yani koyu Yahudilerin, yani Haredilerin böyle katı kurallara göre yaşayan insanlar bunlar. Hayatını anlatan çok şahane bir diziydi. İşte bunun ilk sezonunu 2013'te Netflix'e yüklendi. Bu Orelon ve Yehonatan Inderskin'in dizisi ve işte orada Akiva Schitzel var. Yani bunu Michael Aloni canlandırıyor ki işte bizde Selahattin Paşalı'nın rolü yani
evet,
Ömer.
Ömer.
Bu
evet.
Akiva aslında. Evet. Dovale Glickman da Şulem ki o da Barış Falay'ın işte
babası rolü.
Babasının
yani, evet.
Yani babasının adı Reşat değil mi? Reşat'ın rolü. Onlar böyle yani kurallara bağlı hayatlar yaşayan insanların yaşadıkları ikilemleri anlatan çok güzel bir diziydi.
Sizel de bu arada şunu da söylemek lazım. Anortodoks böyle inanılmaz bir patlama gerçekleştirince pandemi döneminin o en başında Sizel'e de dönüldü. Hani o sırada böyle insanlar bir anda onu keşfettiler. Çünkü işte aynı hikayeyi anlatıyor aşağı. Aynı hikayeyi tabii ki anlatmıyor da o inanç dünyasını hani anlatıyor
diyelim. Büyük prim yaptı. Evet.
Çok prim yaptı. Evet.
Doğru.
Oradan oraya bir girildi. Evet.
Bir kere ben şunu söyleyeyim. Bu benim çok beklediğim bir uyarlamaydı.
Hmm.
Ve çok da düşündüm. Dedim ki bunu yapmaları lazım. Yani Müslüman versiyonunu.
Hmm.
Çünkü çok mümkün. Yani katı kurallara göre yaşayan cemaatler her dinde var. O anlamda da başarılı bir uyarlama izlediğimizi düşünüyorum ilk bölüm itibariyle. Bir takım uymamış eksikler var. Onları daha sonra söyleyeceğim ama yani özetle izlediğimizde Selahattin Paşalı müezzin Ömer Ademoğlu rolünde, babası Reşat Barış Falay var. Konuda annesini kaybeden Ömer, İmam Reşat yani babasıyla beraber böyle yalnız bir yaşam sürüyor. İkisi de yaslarını, özlemlerini farklı şekilde yaşayan insanlar. İslami bir yaşam tarzı benimsemişler. Çevreleri de öyle. Bir gün mahallelerine dul ve çocuklu bir kadın, işte senin çok beğendiğin Gökçe Bahadır, taşınıyor. Evet. Ömer böyle babasının yanında müezzinlik yapmasına rağmen ve işte okulda da geçici din hocalığı yapıyor. Kreatif yanı olan bir insan, işte resim yapıyor. Hı hı. Özgürlükçü biri ve Selahattin Paşalı bunu çok güzel.
Çok uymuş rolüne. Ya, çok net. Ben bu arada herkesi çok uydurdum rolüne.
Ben de.
Sadece Barış Falay'la Merve Dizdar'da büyük abla rolünde. Onların yaş farkı beni birazcık böyle bir düşündürdü. Yani çünkü Barış Falay'ın 14 yaşında baba olmuş olması gerekiyor. Bayağı gerçekten İslami kurallara uygun bir evlilik yapmış.
Çok haklısın.
Hayır, bir de şey, yaş çok önemli değil. İnsanın nasıl göründüğü de önemli. Barış Falay genç görünen biri. Yani yaşını normal gösteren hani bir insan. Hani o anlamda biraz bir düşündürdü ama... Hiç önemli değil. Ya bunlara hiç takılmıyorum bu arada. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum hani kesinlikle.
Ama
çünkü
doğru.
Hani Merve Dizdar da rolünde çok iyi. Bence Barış Falay da iyi. Severim Barış Falay'ı.
Ben çok severim. Evet. Bir de burada böyle canlandırdığı karakter yer yer gaddar, manipülatif bir adamı oynuyor. Evet. Ve onu bence yani gözünde görüyorsun.
Evet.
Harika performans. Merve Dizdar da Reşat'ın kızı. Yani Ömer'in ablası, 5 çocuklu Nisa. Ben ona bayıldım.
Ben yani sevdim, o biraz daha çıkacak diye düşünüyorum hani onun içinden de bir şeyler. Çünkü o da kötü bir evlilik yapmış. Onların zaten hikayesi Gökçe Bahadır'ınkiyle, yani Gamze karakteriyle zaten komşular da. Onların böyle bir birleşeceğini tahmin ediyorum. Böyle birbirlerinin derdinden anlayan iki kadın olacaklar diye düşünüyorum. Ya da belki bazı yargılamalar da girecek devreye Merve Dizdar tarafından hani daha çok. Ama beğendim. Herkes çok beğendim. Gerçekten hani en küçük oyuncusundan hani böyle bir an ekranda görüneninden hani bütün ana karakterlere kadar böyle canımı sıkan hiçbir şey olmadı benim.
Benim de olmadı. Bir tek şey var. Ya yani bunun orijinalinde aslında insanlar epey yoksullar.
Hmm.
Yani yoksul bir mahallede işte manevi değerlere bağlı, mütevazı bir yaşam
burada
sürüyorlar.
Da o yoksulluk vurgulanıyor ama tam değil galiba o kadar.
Bence yoksul değiller. Yani bunlar Üsküdar'da yaşıyor ve bayağı da hali vakti yerinde bir aile görüyorum
Üsküdar
ben.
Üsküdar diyene kadar onlar, ben Cihangir'de olduğumuzdan çok emindim mesela, öyle söyleyeyim. Hatta şey, evet ben bu apartmanı biliyorum falan gibi şeyler geçiriyordum aklımdan. Sonra Üsküdar'da olduklarını söylediler. Gerçi Boğaz manzarasından anlamam gerekiyordu ama coğrafyam çok çok iyi olmadığı için onu kavrayamadım o sırada hemen. Evet, orada öyle bir durum var. Bayağı manzaralı evlerde yaşıyorlar.
Yani şimdi burada aslında kurallara bağlı hayatlar yaşayan insanlardan bahsediyor ya. Diğer yandan da işte hayatın beklenmedik sürprizleriyle karşı karşıya olacaklar. Ana fikir bu çünkü. Ve gündelik hayatın dertleri, kaderin cilveleriyle nasıl başa çıkıyorlar onu göreceğiz. Bu anlamda şahane bir tekst olduğunu düşünüyorum. Yani senaryonun temelinden bahsediyorum. Çünkü aslında bakarsan yani hepimizin dindar ailelerden gelelim gelmeyelim, dinle ilişkimiz nasıl olursa olsun, ondan ayrı söylüyorum bunu, katı olduğu yerler var. Ama işte hayat öyle değil. O anlamda ilginç bir senaryo. Bakalım nasıl gidecek, merakla bekliyorum.
Ben şeye de çok şaşırdım. Hani kızın gelip babasından Merve Dizgar karakterinin işte 300 bin lira istemesi. Hani burada bir hani 300 bin lira çok büyük bir para. Yani bence birçok insan için de çok büyük bir paradır. Yani gelip hani Defne'cim ya bana bir 300 bin atar mısın ya, bir iş kuracağım. Diyemem ben sana diye düşünüyorum.
Yani varsa veririm ya. Yani.
Çok çok sağ bak cepte. Bir de yani babasında o paranın olabileceğini düşünüyor olması da enteresan. Yani demek ki şimdi senin o az önce bahsettiğin hani varlıklılık hikayesinden hani yola çıkarak da bunu söylüyorum. Yokmuş adam da. Ama neyse öyle, o da bana bir enteresan. Bir 300 bin atsana bize ya, iş kuracağız. Neyse ben sevdim.
Ben de.
Herhalde devam ederim gibi geliyor. Neler seyrettik biz bu ara? Valla I Hate Suzy. Suzy'den bahsedelim. Suzy Pickle böyle bir oyuncu, şarkıcı, çok böyle popüler diziye başladığımız zaman. Hani I Hate Suzy'den bahsediyorum şu anda. I Hate Suzy 2'ya geleceğiz nasılsa diye. İlk hatta bölüm başladığında işte Disney'le bir anlaşma imzaladığını öğreniyor. Çok mutlu oluyor falan. İşitme engelli bir çocuğu var. Mutlu olduğunu düşündüğümüz öyle görünen bir evliliği var. Güzel taşrada, İngiltere'de yaşayan bir kadın. Bir İngiliz dizisi bu arada. Suzy Pickle'ı da Billy Piper canlandırıyor.
Onu da nereden tanıyoruz? Doctor Who'da var, Secret Diary of a Call Girl'de, değil mi?
Aynen, evet. Çok çok güzel, yani rolüne inanılmaz yakışan bir
bence
oyuncu.
Bence, evet.
Fakat daha sonra Suzy'nin bir skandalı ortaya çıkıyor. Kocasını aldatırken çekilmiş görüntüleri yayınlanıyor gazetede ve Suzy'nin hayatının nasıl tepetaklak olduğunu gözlemliyoruz. Oynadığı dizide final yapıyor karakteri, öldürülüyor. Böyle bir zombi dizisinde oynuyor o sırada falan. Ve biz de o ilk sezon boyunca onun hani bu kariyerini tekrar toparlamaya çalışmasını, kocasıyla ilişkisini, çocuğuyla ilişkisini, hem yakın arkadaşı hem de menajeri olan kişiyle olan ilişkisini falan hani izliyoruz. Güzeldi. keyifliydi ama böyle bayağı onun o depresif haline de tanıklık ediyorduk yani dizi boyunca.
Evet, şimdi aslında Suzy Pickle bir çocuk yıldız. Yani küçük yaşta ünlü olmak ne demek olduğunu da biliyor. Daha sonra evet kariyeri devam ediyor. Ve bu sezonda gördüğümüz şey ağırlıklı olarak ünlü olmak nasıl bir şey? Biraz da onu tecrübe ediyoruz. Çünkü işte bu çöküşü yaşadı ya, kocası olmayan bir adamla birlikte özel görüntüleri neticede sızdı. Ondan sonra da tepe taklak gitti. Yani hem evliliğine yansıdı, evet, hem kariyerine yansıdı. Ve de ruh sağlığı tabii ki alt üst oldu. Şimdi bu sezon ise imajını toparlamaya çalışıyor aslında, öyle değil mi?
Evet.
Crazy mi?
Dance Crazy, evet.
Christmas.
Aynen.
Değil mi? Böyle, evet, böyle bir yarışma programına katılıyor. Evet. İşte kamuoyu nezdindeki imajını onarmaya çalışıyor.
Bu sezona bu arada şey diyorlar. Bu sezon ve mini bir sezon. 3 bölüm yalnızca. Birer saat bölümler. Yani bir oturuşta bitirebileceğiniz insan bir sezon. Anti-Christmas special demişler bu sezonu. Öyle adlandırmışlar. Gerçekten de tam bir anti-Christmas gerçekten.
Yani bir yeni menajeri var. Çünkü ilk sezon Naomi idi menajeri ve onun en iyi arkadaşıydı. Ama işler yürümedi. Onlar da arkadaşlıklarını korumaya karar verdiler.
Aynen.
Değil mi? Yarışmacılar arasında da eski kocalarından biri var.
Evet.
O da var. Ya bence mesela bu açılış çok iyiydi. Crystal Waters'ın Gypsy Woman şarkısıyla başladı. Böyle palyaço makyajıyla çıktı ya.
Evet.
Ya hem şarkının sözleri çok oturdu. Yani dansıyla. Hem de yani böyle bir manik dans, evet, yaptı ve yüzü, bence onun ifadeleri çok iyi yansıtabilen bir, evet, yüzü var o oyuncunun.
Evet, evet. Fakat işte çok yanlış bir tercih. Yani çünkü insanlar böyle güzel bir şey izlemeyi bekliyorlar ya. Zaten o yüzden de hani hemen eleniyor. Yani bu da şey değil zaten, hani bir spoiler sayılmaz. Hani ilk elenen o oluyor yarışmadan, hani bu bu performansından sonra, ama bir şekilde sonra tekrar entegre etmeyi başarıyor.
Ve olaylar gelişiyor.
Yani sürekli bir iniş çıkış. Aslında Suzy Pickle'ın da buna hani çok aşina olduğunu da biliyoruz. Aslında onun içinde çok debelenmiyor. Onun içinde en çok debelendiği şey işte çocuğunun velayetini alabilmek. Onu hani en çok bu aslında ilgilendiriyor. Onun dışında hani mesleğine dair yapılması gereken her şeyi yapmaya hazır zaten. Okey, hani what's next gibi bir tavrı var. Birazcık zorlansa da en azından oyunu kurallarına göre oynamayı beceren birisi. Ya yani izlemesi kolay bir karakter değil.
Hayır, çok yorucu.
Çok yorucu.
Bence.
Çok yorucu.
Ama şundan da mı kaynaklanıyor acaba? Yani bu anlatımı da dizinin bir ileri bir geri gidiyor ya. Bir tek geri, yoran, evet, şey zaten
biraz
burada
öyle,
o.
Biraz
yani
öyle. Evet, evet.
Puan verelim mi? I Hate Suzy 2'ye.
I Hate Suzy 2'ye puan verelim. 6,5.
Aynen 6 diyecektim.
Sen de mi 6 mı diyecektin? Evet, evet. Ha, buçuk da verdim çünkü yani ne bileyim.
İlk sezondan kanaat mı kullanıyorsun?
Aynen, evet, altını demeyeyim dedim. Ya çünkü şey, bunlar bana birazcık böyle bir tutku işleri gibi geliyor. Yani bu kadar hani 2-3 sene sonra tekrar bu işi devam ettirmek vesaire. Hani böyle bir final yapmak istemek, bu karakterle bir vedalaşmak istemek benim böyle saygı duyduğum bir şey. Bana mı düştü yani? Ama işte öyle. Ne para kazanıyorum ne bir şey yani bundan, ama kimse kredi de vermiyor. Aa, Deniz'cim sağ ol bizi düşündüğün için demiyorlar ama öyle işte. Ya vallahi bilmiyorum yani, gerçekten böyle zor bir dönemdi benim için. Yani hakikaten böyle izleyecek bir şeyler bulmakta gerçekten hani zorlandığım bir zamandı. Bir şeyleri de böyle öncesinde çok hızlı tükettiğim için de kendime kızım. Yani Deniz, şunları saklasayım mısın ya, niye bu kadar böyle arka arka izlemişsin diye. Garip bir şekilde mesela Firefly Lane'i izlediğim sırada gerçekten iyi gelen bir dizi oldu. Bir de böyle bir haldır haldır da izlemedim. Bir şekilde onu başardım böyle mesela. Bir gecede bitirmemeyi başardım yani. Bir 3 güne falan yayabildim. Bu işte Catherine Heigl. Scrubs'dan tanıdığımız, şu an adını hatırlamadığım sarışın kadın. Ondan sonra Catherine Heigl'da en iyi Grey's Anatomy'den hatırlıyoruz. Bir de tabii My Father the Hero. Ben asıl ilk oradan hatırlıyorum. Gerard Depardieu'nun kızı rolündeydi. Orada çok böyle fıstık, böyle bir ergen rolündeydi. İlginç bir kadın. Böyle piyasada onunla ilgili çok iyi konuşulmaz bu arada. İşte Grey's Anatomy'den de birazcık bu diva tavırları yüzünden ayrıldığı falan hani söylenir. Ama burada böyle bir kariyer highlight'i yaşıyor diyebiliriz hani tekrar. Bu arada dizinin bu 2. sezonuydu Firefly Lane'in. 3. sezon Haziran'da gelecek. Yani biraz böyle bir 1. kısım, 2. kısım gibi. Öyle tanımlamadı Netflix bu diziyi. Ama ilginç bir şekilde hani bir yıl beklemeyeceğiz 3. sezonunun
ne
gelmesi için.
Ne oluyor orada?
Ya şimdi böyle iki çok yakın arkadaşın böyle bir sürü zaman döneminde arkadaşlıklarına biz tanıklık ediyoruz. Yani aslında işte evlilikler var, ilişkiler var, çocuklar var vesaire. Ama bizim asıl izlediğimiz şey iki yakın kadın arkadaşın ergenlikten 40-50 yaşlarına kadar olan ilişkileri. Bunlar bir dönem hem beraber çalışıyorlar, hatta uzunca bir dönem, çünkü daha sonra beraber çalışmaya da geri dönüyorlar. Katherine Heigl'ın canlandırdığı karakter bir sunucu, spiker. Birazcık böyle ne diyeyim, Oprah Winfrey tarzı hani birisi. Bu bizim sarışın Sarah Chalk, hatırladım. Sarah Chalk'ın canlandırdığı karakter de onun böyle şey yapımcısı. Bunlar böyle beraber yıllarca zaten bir haber programı için çalışıyorlar. Şeylere falan da tanıklık ediyoruz. İşte böyle zamanın değişimine, işte YouTube'dan yayın yapmasına geçiyoruz falan filan. Bütün bunları yazıyor. Çünkü 70'lerde başlıyor dizi. Bayağı tabii böyle uzun bir zamana yayılıyor. Sonuçta da böyle hani feel good dediğimiz, böyle hani yumuşak bir dizi. Hani işler bir şekilde yoluna giriyor. Bir dönem işte arkadaşlıkların kopuşuna tanık olduk mesela biz bu sezon. Niye, bunun neden yaşandığını bir türlü bir anlamadık. Çünkü hani biliyorduk böyle bir şey oldu ama neden böyle bir şey oldu? Niye konuşmuyorlar birbirleriyle falan? Anlaşılır bir durum. Mesela bütün bunların içinden çok böyle güzel çıkmışlar. Hani dizinin bu tırnak içinde söylüyorum hani uydurukluğuna rağmen aslında bu ilişkilere güzel bir çözüm bulmuşlar. Şu an inanamıyorum bu diziden bu kadar uzun süredir bahsediyor olduğuma bu arada. Senin de beni ilgiyle izlediğini hani görüyorum.
Çünkü izlemedim ve de merak ediyorum. Yani ve de seni konuşturmaya çalışıyorum ki bir karar vereyim, izleyeyim mi izlemeyeyim
bence
mi diye.
Bence izle. Bence izle. Çünkü çok şey, böyle dizilere ihtiyacımız var. Şu an 5 Ocak'ta Ginny ve Georgia girdi.
Ondan bahsederiz şimdi. Evet.
Aynen, ben ondan mesela çok bahsedemeyeceğim çünkü daha sadece ilk bölümünü seyrettim. Yani ikinci sezonun ilk bölümünü seyrettim. O da mesela bana böyle keyif veren bir diziydi. Böyle kolay izlenir diziler bunlar. İhtiyacımız olan diziler dediğim gibi. Bu da böyle, hatta yani bu ikinci sezonun finalinde ben böyle kendimi böyle ağlarken falan buldum Defne.
O zaman
yani,
ben
öyle
izlerim
söyleyeyim.
Onu.
Evet, evet.
Madem bayağı ağlamalı.
Bayağı kaptırmışım kendimi yani. Bir de yani çok tabii ki hepimize dokunan bir takım hikayelere giriyorlar. Bir takım olaylar yaşanıyor. O yüzden... öyle girdim.
O zaman puan vereceksin Deniz.
Hadi veriyorum, vermek zorundayım artık puan. Ne diyeyim, 6. Hadi bak Suzi'ye 6.5 verdiğim için buna 6 vermek zorundayım. 6.5 veremem yani.
Hemen Ginny and Georgia'yı o zaman.
Hadi söyle, anlat.
İkinci sezon.
Ginny ve Georgia'yı. Ginny ve Georgia.
Evet. İkinci sezon şu anda yayında Netflix'te. Bu sabıkalı geçmişi olan bir anne ve ergenlik sancıları çeken kızının ilişkisini anlatan komedi drama tarzında evet. bir dizi. Başrollerinde Antonia Gentry ve Brienne Howe paylaşıyor. Şimdi aslında ikinci sezon aynen kaldığı yerden devam
evet.
ediyor. Yani
bayağı gerçekten aynı günden falan devam ediyor. Bir hafta sonra.
Evet. Bu yani çok can alıcı bir ilişki temelini aldığı için sanırım benim hoşuma gidiyor. Yani anne kız ilişkisi. Ve iyi bir senaryo var. Yani herhangi bir ergen dramasından daha ötede olduğunu
evet.
ben düşünüyorum.
Evet.
Yani
tipler falan, konuşmalar, hani böyle Hı-hı. seçilen karakterler.
Yani on bölüm.
Komşu çocukla ilişkisi falan.
Evet. Tabii ki. 10 bölümden oluşuyor. Bu sezon ruh sağlığını da önemli bir yere sahip.
Evet,
buna
evet.
çok değiniyorlar. Ya şöyle başlıyor, açılıyor. İşte annesinin hakkında öğrendiklerini sindiremeyen Ginny. Babası Zayn'ın evinde kalıyor. Ginny böyle kendi yeni yetmelik ergen dertleriyle boğuşurken annesi de karanlık geçmişini gizlemeye çalışıyor. Ve bir an evvel belediye başkanı Paul, ki o da Scott Porter, onunla evlenmenin derdinde.
O da böyle hep böyle tatlı bir adam. Böyle şey hani herkesin evlenmek istediği adam rollerinde ve Hardtop Dixie'de de böyle tam böyle öyle bir karakter canlandırıyor.
Yani,
sürekli aynı rolde karşımıza çıkan birisi.
Geleceğini garanti altına almak istiyor. Bu böyle evet hayırlı kısmet değil mi?
Evet, hayırlı kısmet. Aynen öyle. Böyle şey de anne, özür dilerim.
Yok rica
kestim,
kesmiyorsun.
Hani,
hayır.
Ailelerin yaklaşımını da sevdim. Her ikisinde hani eski kocasının da Georgia ile ilgili yorumları. Şu an bu yeni evlenmek üzere olduğu nişanlısının ailesinin de onunla ilgili. Evladım, bu işin içinde bir gariplik var. Niye Şükran gününü çocuklarıyla beraber geçirmiyor bu kadın? Sen bir sorgulasan, böyle bu kadar hızlı bu evlilik kararını vermesen.
Falan. Yani koca yeni öldü zaten. Bu ne hız yani.
Ya bu ne hız ya. Ay şey hoşuma gitti orada. Hemen böyle bir karşı tavır alıp birbirlerine düşürmeye çalışmak değil de böyle bir konuşmaya çalışmaları. Böyle sanki bir adım atmışız gibi geldi bu şeyde, dizi dünyasında, bir senaryo dünyasında. Hoşuma gitti bu tavır yani.
Yani... şimdi Ginny artık annesinin hayran olduğu kişi olmadığını anlıyor. Yani böyle ne seninle ne sensiz deriz ya, öyle bir ilişki izliyoruz burada. Bir yandan da ikisi de çevrelerine uyum sağlama derdi. Yani annesi de ayrı, kızı da ayrı olarak. Bu böyle basit gibi görünen duygular hakkında tıpkı senin demin anlattığın dizi gibi. Ama ne kadar karmaşık olabileceğini bize gösterdiği bakımdan ilginç. Bir de iki tarafın da sesini dinliyor. Evet. Puanın kaç dersen ama... beşliyim.
Beş tabii tabii beş de ha. diyebilirsin. Çok tamam. haklısın. 10 üzerinden verdiğimizde burada tekrarlamak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum daha doğrusu. Defne'cim bu arada ben senin önerinle The Patient izlemeye başladım. Şu an burada oturup uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü Defne zaten anlatmıştı önceki yayınlarımızdan birinde.
Bana kızıyor musun?
Hiç kızmıyorum. Aksine bayağı sevdim. Yani özellikle başı çok güzel başladı. Sonra orada da böyle din hikayelerine girildiği için sinirlendim izlerken. Ama güzel tabii ki. Çok da güzel toparlanıyor böyle. Oradan yani hem oradan yürüyor gibi hem de tam da o değil. Bayağı zevkle izliyorum. 8. bölümü izledim hatta. Sadece 2 bölümüm kaldı. Evet, evet.
Yani
izlemediyseniz mutlaka izleyin diye de o yüzden buradan hatırlatmak istiyorum. Beni korkutuyordu. Böyle çok hani tek bir odada geçecek ve sıkılacağım falan diye düşündüğüm bir diziydi ki The Office ve Michael Scott ve Steve Carell'i ne kadar çok sevdiğimi bilen biliyor. Onu da o yüzden başka rollerde izlemekle ilgili hep böyle bir şeyim var. Böyle bir hafif bir ayağımı böyle atamıyorum hani öne hemen. Süper bir ikili olmuşlar. Böyle enteresan. İşin içinden de böyle çıkabilecekler gibi duruyor. Böyle bir çok da soft anlatmıyorlar hikayeyi. Öyle güzel. Yani hoşuma gitti.
Yani oyunculuğundan memnunsun diye düşünüyorum.
Oyunculuğundan çok memnun. Her ikisinin de. Annenin oyunculuğundan da çok memnun. Yani şöyle kısaca özetlemek gerekirse terapist Steve Carell. Domhnall Gleeson da onu evinin bodrumuna zincirleyen bir psycho killer, keskose rolünde böyle zorla terapi alıyor ondan. Çok güzel bir hikaye bence yani bayağı mantıklı ve hani gerçekten güzel ilerliyor. Yani şu an burada anlatıp spoiler vermek istemiyorum. Enteresan olaylar oluyor yani.
Bir de güzel yemekler yiyorlar.
Ay çok güzel yemekler. Bir noktada diyor ya burada şikayetçi olamayacağım tek şey yemekler. Onun gelip o yemeklere anlatışı bugün sana buradan da bunu getirdim falan diye çok çok şahane yani. Bu, evet bir müfettiş çünkü Domhnall Gleeson normal hayatında bir
işte gıda müfettişi.
Gıda müfettişi bu da şeyden Phoebe'nin öyle bir erkek arkadaşı vardı Friends'de hatırlarsınız sürekli bütün restoranları kapatıyordu. Rezalet artık Phoebe de onunla hiçbir yere gitmek istemiyordu. O yüzden böyle nerede iyi yemek yapılıyor falan çok iyi biliyor sürekli böyle yani onun tutsağı olmasına rağmen onu çok güzel besliyor. o detayları sevdim yani bayağı.
Welcome to Chippendales, Disney Plus.
Evet, evet.
Bundan bahsedeyim.
Yayına girdi.
Yayına girdi. Bu gerçek suç biyografi ve böyle boylu, poslu, kaslı, kuslu erkeklerin striptiz şovlarının olduğu bir
Magic
dizi.
Magic Mike.
Evet, bu.
Magic Mike'ın doğuşu diyelim yani. Evet.
Burada Kumail Nanjiani başrolde, işte Chippendales'in Hint asıllı kurucusu Soman Steve Banerjee rolünde. 8 bölümlük bir dizi, 80'lerin Los Angeles'ına geçiyor. Yani daha böyle erkek egemen bir iklim, daha ayrımcı böyle. Dizide kadınlar için striptiz fikriyle yola çıkan bir kulübün doğuşu, yükselişi ve işte sayısız yanlış karar ve iki cinayetle beraber düşüşünü izliyoruz özetle. Ya ilginç biri Soman Banerjee, Bengali bir girişimci. Önce Bombay'dan Kanada'ya geliyor, oradan Kaliforniya'ya göç ediyor. Ve ya aslında birçok belgesel ve podcast'ta konu olmuş bir konu bu. Ama burada daha farklı bir şekilde aksettiriliyor. Yani bu sistemin nasıl işlediğini görüyor ve basamakları böyle teker teker çıkıyor. Aslında ilk geldiğinde Amerika'da Benzinci'de çalışan bir göçmen bu ama parayı biriktiriyor. İşte Hollywood çevrelerine girme hayalini kuruyor.
Hırslı diyebilir miyiz onun için?
Bayağı hırslı.
Amerikan rüyasına da inanmış birisi yani.
Tam üstüne bastın. Ta kendisi. Bu gece kulübü açmak aslında kaymak tabakaya erişim demek onun için. Bu yüzden önemli. Talihi de şöyle dönüyor. Paul Snyder, yani dizide Paul Snyder rolünde ki Dan Stevens oynuyor bunu.
Çok seviyorum Dan Stevens'ı. Ne kadar iyi bir aktör oldu. Yani öyle öyleymiş zaten. Evet. Böyle her role çok yakışıyor bence. Seviyorum.
Ve
Downton Abbey ile tanımıştık diye şey yapayım.
Onun Los Angeles'lı bir organizatör yani bu rolünde. Onunla tanışınca talihi dönüyor. Onun da kız arkadaşı yılın playmate'i rolünde Dorothy Stratton. Ki o da kim?
Brooklyn Beckham'ın karısı Nicola Ann Peltz.
Evet, Nicola Peltz Beckham'la evli. Evet. Onlar sayesinde şeyi görüyor. Bu kadın arzusunu nasıl paraya çevirebileceğini görüyor aslında. Böylece işte ilk kulübü kuruyor. Derken bir de koreograf lazım. O da Nick DeNoia. O da iki tane Emmy ödülü almış ama çocuk programı yapımcısı. O da kim? Murray Bartlett. Sen çok seversin.
Evet tabii ki tabii ki. Sen de çok seversin. White Lotus'un biliyorsunuz ilk sezonunun yıldızı diyelim yani hani. Evet. Otel müdürü. Yani.
Böylece bunların arasında başından çökmeye mahkum bir ortaklık kuruluyor. Çünkü birisi kontrol delisi ve hırsı dağları aşıyor yani o Steve. Öbürü de kendisini yaratıcı olarak konumluyor. Olmuyor tabii bu ortaklık. Tabii. Daha sonra da Steve'le evlenecek olan mal işlerden sorumlu Irene yani Annalee Ashford bu da.
O kadını da çok seviyorum, çok beğeniyorum.
Bir de kostüm tasarımcısı var. O da Candice Mayer'ın rolünde Juliette Lewis.
Oo güzel. Juliette Lewis'den haberim yoktu. Bak sayende bunu da öğrenmiş oldum.
Evet işte çekirdek bir ekip var. Neticede bunların formülü tutuyor ama çatışma başlıyor aralarında. Ve Steve yani hem bir yandan böyle karısına düşkün böyle naif bir adam. Ama diğer yandan çok gaddar ve dürtüsel bir adam. Böyle yani Rolex de taksa yani malikane de alsa bir türlü o istediği yetmiyor. Saygıyı göremiyor bir kere. Yani her şeyden önce bir şey ırk ayrımı var. Göçmen olmasına rağmen, bunca ayrımcılığa uğramasına rağmen kulübüne siyahları almıyor bir kere.
Oo tabii evet.
Ve başını da o yakıyor evet, yani evet, zaten. Tabii. Duygularına hakim olamaması işte ırkçı politikalar izlediği yüzünden de kendi sonuna hazırlıyor. Yani özetle bu hem eğlenceli hem de karanlık bir dizi. Dışarıdan bakıldığında bizim için yani kilometrelerce uzak bir tayfa gibi görünebilir yani bu Chip and Dale's tayfası ama onlar da elbette zaafları ve işte zaferleri olan insanlar. Puanım kaç dersen?
Kaç?
5.
Aa!
Bugün sıfırcı Neriman gibi girdim buraya biliyorum
Defne,
ama.
Defne beni şu an çok şaşırttın ve biliyor musun bir o kadar da şaşırmadım. Ya çünkü bir türlü izleyesim gelmedi. Niye böyle oldu?
Niye böyle?
Çok promosyonu yapıldı. Bu yüzden biraz geri adım attım galiba. Çok komik bir şeye tanık oldum bu arada, onu da söylemek istiyorum. Şeyde Disney dizinin fragmanını paylaştığımda altına birisi şey diye yorum yani ne olur hani yanlış anlama ama çok güldüm. Çok da haklı bir yorum. Bu hani demiş Chip and Dale'le alakası var mı? Chip and Dale'de biliyor musun sincaplar böyle Disney'in çizgi filmi. O kadar güldüm ki yani belli ki çocuğu olan birisi falan hani onlara izletebilir miyim yani ben bu dizi türünden bir hani şey böyle altına yorum yapmak istedim. Hayır hayır uzak durun o değil bu o değil bu bambaşka bir şey yani. Onu Chip and Dale'in yeni versiyonu mu falan gibi çok çok güldüm yani neyse.
Bunun haricinde mesela ben hani tatlı bir şeylere geri döndüm. Working Moms. Working Moms'a da mesela direkt puan vererek başlayayım. 6.5, 7 böyle sezonuna bölümüne göre değişiyor. Ben hikayesini çok seviyorum. Çalışan anneler işte adından da anlayabileceğiniz gibi bir Kanada dizisi. Şu an 6. sezonu oynuyor Netflix'te. 7. sezonu da final olacak. O da gelmek üzere. Ama birkaç ay içinde belki bir ay içinde falan gelir. Önce çünkü Kanada'da kendi televizyon kanalında yayınlanıyor. Sonra Netflix'e geliyor. Jason Reitman'ın kızı bu arada Catherine Reitman dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu. Çok tatlı bir hikayesi var. Yani Jason Reitman Ghostbusters'ın yaratıcısı, yönetmeni, sinema dünyası en önemli olan birisi. Kızının da kendine bu dünyada o yüzden hani yer bulabilmesi, babasının ona olan desteği, onu da yeni kaybettiler bu arada. Böyle tatlı, duygusal bir TEDx konuşmasını izlemiştim hatta. Çok çok güzeldi. Çok böyle gerçekten böyle duygulanmıştım hani izlerken Catherine'in. Öyle ben de ona geri döndüm böyle biriktirmiştim yazın gelmişti çünkü Mayıs ayında falan gelmişti. Böyle bir o sırada izlememiştim şimdi işte böyle geri döndüm. O geri döndüklerimden biri o oldu. Ben Grey'i bitirdim.
Ha.
Hikaye güzel açıklandı. Yani benim dediğim olmuş bu arada. Hani eski bir davayla ilgili bir şeymiş bu avukat Fuat'ın yaşadıkları. Ama hiç tatmin etmedi yani çünkü bütün bu komploları kuran kişinin... Yani şimdi çok spoiler olacak
hayır,
tabii ama.
Hayır spoiler olmayacak. Zaman
artık herkes
geçti.
İzlemiştir.
Bir de
evet,
bir şey
yani ergen bir çocuk. Yani ergen bir çocuk bütün bunları nasıl yapmış ben anlamadım. Yani hiç böyle dedim.
Benim içimden gelmedi. Ben biliyorsun yani 5. bölümde kaldım.
Evet. Evet ben anlattım zaten Defne'ye daha önceki bir buluşmamızda. Bana dedi Deniz anlat ben bitiremeyeceğim dedi. Ben de ona anlattım her şeyin ne olduğunu. Her şeyin ne olduğu bölümü gerçekten güzel. Yani o evde yaşayan kızın. Niye o evde yaşadı, nereden geldi işte bütün o bağlantılar çok güzel kurulmuş ama işte bütün bunların başındaki o mastermind yani hiç beni şey
hadi
yapmadı.
Hadi hemen buna puan verelim bence ben de izlemeden vereceğim artık evet. Geri kalın. Ben buna 5 veriyorum.
Ben de 5. 4 diyemedim de 5 çünkü var hani fena olmayan şeyler içinde ama 5 yani olmadı yani.
Peki o zaman şeye de geçeyim mi? Lying Life of Adults, Elena Ferrante.
Evet hadi bakalım.
Evet şimdi bir kere hemen şunu söyleyeyim Deniz İtalya'da okudu arkadaşlar ve İtalyan lisesi mezunu dolayısıyla burada onun İtalya bilgisine danışacağız.
İtalya bilgisine danışacaksınız ama Deniz'in bütün dizisi boyunca Napoletano yani bu Napoli lehçesini anlamaya çalışmakla geçti kendime de bu anlamda böyle bir şey yaptım.
Anladın mı?
Anladım yani anlaşılıyor ama gerçekten başka bir dil ve hani böyle inatla son bölüme kadar da İtalyanca altyazıyla izledim yani inat ettim hani bu konuda. Yani ilk bölümden son bölüm arasında kesin birkaç adım kat etmişimdir herhalde ama boşluklar var kesinlikle gerçekten çünkü.
Kaba mı konuşuyorlar?
Kabalık değil tamamen evet yani çok genel anlamda evet hani kaba diyebiliriz yuvarlıyorlar diyeyim. O yuvarlamaları da işte çıkartıyorsun Karine'den
Hoşuma gidiyor ama böyle bir puzzle çözer gibi.
Ben beğendim. Ne diyorsun dizi hakkında?
Ben beğendim ama şöyle yani.
Yani evet, zaten puanlarımızdan
da anlaşılacak. Evet. Şimdi bu aynı adlı romanından uyarlanan 6 bölümlük Netflix dizisi Elena Ferrante'nin The Lying Life of Adults, yani yetişkinlerin yalan hayatı. Bizim ülkemizde de yayınlandı roman. Bu 90'ların Napoli'sinde geçiyor ve yani insanın aslında yani zevklerin geliştiği, kişiliğinin işte belirlendiği, sorumluluklarla tanışırken böyle ya şey yani en fırtınalı zamanlarına, yani ergen yıllarını götürüyor, o bakımdan ilginç. Yönetmenin de bu arada kendisi gibi Napoli'li olan Eduardo De Angelis.
Evet. Genç bir yönetmen.
Evet.
Başka işlerini izlemedim yani en azından.
Senaryo ekibinin de başında Ferrante var. Yani 3-4 kişiden oluşan bir ekip bu. Burada İtalya'nın bu arada
Defne lütfen şeyi söyler misin, teorini? Elena Ferrante'nin biliyorsunuz.
Ha, onu demeyi çekindim demeyi de ondan.
Bence söyle çünkü benim çok hoşuma gitti. Elena Ferrante, önce o şeyi söyleyeyim, hani kim olduğu bilinmiyor. Elena Ferrante bir mahlas. Bir türlü ortaya çıkmadı bugüne kadar. Defne'nin de bu konuda çok güzel bir teorisi var. Evet Defne, söz sende.
O yüzden demin sustum, çekindim.
Evet, fark ettim ve bana çok mantıklı geldi.
Bence bu birden fazla kişi, yani belki 3 kişiden oluşan falan bir yazı ekibi. Ve çünkü yani önceki romanlarında okuduk ya, yani hani o şey Napoli romanları. O aslında bir İtalya tarihi izliyorsun ve okuyorsun orada. Ve daha sonra da zaten onun yani uyarlanmış dizi versiyonunu da izledik. Burada da öyle. Yani
My Brilliant Friend.
Evet, hepsi birbirini takip eden hikayeler silsilesi. Evet. Ve yani aslında orada bize anlatmaya çalıştı bence bu yazı ekibinin.
Olabilir. Bana çok mantıklı geldi vallahi, bilmiyorum. Yani destekliyorum.
Böyle sanki, çünkü bunu tek kişi değil, bunu böyle çok iyi anlaşan ve iyi kurgu yapan. Yani birisi araştırmadan sorumlu, diğeri kurguyu yapıyor. İşte bir tanesi de belki diyalog mu yazıyor,
evet,
neyse.
Evet,
yani
tam öyle düşündüm ben de.
Değil mi?
Evet, çok.
Böyle bir ekip işiymiş gibi geliyor bana.
Olabilir.
Böyle bir teorim var. Evet. Burada hikaye Napoli'nin şık bir mahallesinde geçiyor. Yani bir tarafı orada geçiyor. Giovanna'nın gözünden anlatılıyor. Orada oturuyor Giovanna. Babası ve annesinin bir konuşmasında kulak misafiri oluyor. Ve giderek halasına benzemeye başladığını duyuyor. Böyle başlıyor.
Çünkü kızlar halaya çeker.
Evet. Hala meselesi de ailede derin bir yara. Giovanna halasıyla tanışmak istiyor. Halası da kenar mahallede yaşayan Victoria.
Valeria Golino. Valeria Golino'yu da en son The Morning Show'un 2. sezonunda izlemiştik, hatırlarsınız. Bak yine bir Steve Carell bağlantısı oldu. Steve Carell Como'ya kaçtığı zaman hani o da orada onunla ilişki kuran gazeteci, belgeselci rolündeydi. İtalya'da çok bilinen hem oyuncu hem de yönetmen bir kişi kendisi. Benim Burak Deniz'e çok benzettiğim Ricardo Scaramarcio'yla da çok uzun sürelik bir beraberlikleri vardı ama galiba ayrılmışlar. Tabii diye sen, böyle şey bilgiler.
Evet, sen bunu söyleyince hemen tabii açtık baktık bunları Instagram'dan bilmem nelerden. Neyse o kısmet, evet. Ne diyelim. Evet. Anne babasında Pina Turco ve Alessandro Preziosi oynuyor bu arada.
Alessandro Preziosi de böyle, o da böyle İtalya'da çok bilinen bir aktör, çok yakışıklı bir aktör. Ben en başta rolüne çok yakıştıramadım. Sonra ona alıştım, Pina Turco'ya hiç alışamadım. Yani Pina Turco'yu hiç döneme de yakıştıramadım. Böyle bilmiyorum yani annesi rolündeki.
Ya sen onunla ilgili bir çok olmadı. Güzel bir şey söyledin. Şimdi Gomorra'dan tanıyoruz değil mi Pina Turco'yu?
Evet, evet.
Ama burada 90'larda bir anne oynuyor.
Evet.
Sen kime benzetmiştin onu, demiştin ki.
Ben onu Kardashian'lardan bir tanesine, ya Kourtney ya Khloe, bilmiyorum onlardan biri. Yani böyle yüzü çok yapılı gibi. Sonra biliyor musun, gittim baktım before after fotoğraflarına, acaba bu kadın. Gençliğinde de aynı, yani şanslı bir kadın, güzel bir kadın, hani böyle çenesi çıkık bilmem ne, tam bu dönemde yapılan estetik ameliyatlardan böyle nasibini almış bir yüze sahip. Şey yapamadım ama Giovanna'yı çok beğendim.
Evet, Giovanna iyi ki ilk ekran deneyimi.
Evet.
Değil mi?
Evet, evet. İlk, yani çok çok çok hoş bir kız. Yani role çok yakışmış bence.
Bence de, ben de çok beğendim. Evet. The Lying Life of Adults'ta iki türlü Napoli görüyoruz değil mi? Bir tanesi böyle Giovanna ve ailesinin oturduğu, kaymak tabakanın olduğu bir Napoli. Diğeri ise Victoria Hala'nın evinin bulunduğu, böyle daha tehlikeli ama daha cazip. Sen Napoli'ye muhakkak gitmişsindir.
Ben Napoli'ye bir kere gittim ve hemen geri gitmek istiyorum. Yani bu dizi de hani öyle bir şey yaratıyor ama döndüğümden beri Napoli'ye geri gitmek istiyorum. Ve tam tamına aslında bu dizideki şeyi yaşadım ben Napoli'de. Turist olarak gittim ve ailece gitmiştik hatta. Napoli'ye girdiğimiz gibi Napoli'den çıkmak istedik. Çünkü çok korktuk. Yani böyle biz burada ne yapacağız falan dedik. Hani araba kiralamıştık, böyle biz bu arabayı hemen bir yere park etmeli ve hani güvene almalıyız. Çünkü böyle sokaklardaki bütün arabalar her taraflarına çarpılmış, trafik kuralları diye bir şey söz konusu değil ki. Biz İstanbul'da yaşayan insanlarız, yani bizim için bile acayip kaotik bir yer. Ve ben böyle orada hani annemin babamın sorumluluğunu falan hissettim, biz ne yapacağız burada falan diye. Birkaç saat sonra ya da hadi bir gece sonra her şey düzeldi. Yani Napoli muhteşem bir yer. Ve gerçekten bu sınıf farklılıklarını da sadece bir sokak ileri ve bir sokak geri giderek yaşayabildiğiniz bir yer. Bu da aslında İstanbul'dan çok kolay tanıklık ettiğimiz bir şey. Yani hepimizin çok iyi bildiği bir şey. Yani o en zengin mahallelerin bir arka sokağına geçtiğimiz zaman gece kondularla karşılaşıyoruz. Biz de İstanbul'da hala bu Beşiktaş'ta da, Nişantaşı'nda da, Etiler'de de böyle. Neyse, benim çok çok sevdiğim yer burada da en çok bu yakın aile arkadaşlarının evine gidiyorlar ya, deniz kenarında. O ev nasıl bir ev? Ya o nasıl bir ev? Yani
harikulade
zaten,
değil mi?
Yani böyle bir şey, o hani müthiş bir yer. Yani
diğer
gerçekten
yandan da halanın evini görüyorsun,
halanın
mesela.
Halanın evi de evet, yani böyle bayağı sanayi mahallesi falan, yani öyle bir yer. Ama o da kendi içinde çok hoş ve çok egzantik. Neyse, ben evet sevdim.
Ya özellikle bunu sana sormak istedim. Çünkü birebir oraya tanık olmuş birisi.
Evet. Ya ben çok turistik bir tarafını anlattım tabii ki. Çünkü yaşamadım yani sonuçta orada. Ama benim İtalya'nın diğer yerlerinde görmediğim bir şey var. Yani Napoli'de sihirli bir yer, yani Napoli gerçekten. Şu an hemen ışınlanmak istiyorum oraya.
Şimdi burada hep şey, Giovanna herkesi inceliyor ya, böyle en ufak ayrıntısına kadar inceliyor. Onun hakkında ya zaten başkalarının yalanlarına tanık oluyor. Fakat yani bütün bunları yaparken hiç geri dönüp kendisine bakmayı beceremiyor. Öyle bir durum var. Kendisine de hep bir idol arıyor ki onu görüyoruz zaten. Hayran olduğu ama her kimse, önce babası, ondan sonra halası, sonra hayatına girecek olan o dini bütün delikanlımız. Ondan sonra da onların ama her birinin sırrını çözüldüğünü ve parlaklığını kaybettiğini görüyor. O anlamda çok ilginç bence. Bir de yani o yaştaki insanlar, yani ergenlerin aslında birçok şeyi ne kadar iyi anladığını bize gösteren bir anlatı.
Evet. Tam bunu anlatıyor, evet. İyi ki 6 bölümdü yalnızca.
Katılıyorum sana Deniz.
Yani daha uzun süremezdi. Yani daha uzun sürmemeliydi. Benim hani diyeceğim bu. Çünkü böyle kolay izlenir bir dizi değil. Yani çok akıcı bir dizi değil.
Ya değil, evet.
Tıkanık bir dizi yani. Onu belirtmekte fayda var.
Evet.
Özellikle yani kitabı okumuş olanların ben çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum bu dizinin. Ve hani ya da My Brilliant Friend'i izleyip beğenmiş olanların hani bu diziye çekileceklerini düşünüyorum. Yoksa böyle çok ağır şeyler anlattığı için değil, ama böyle kolay izlenir bir dizi değil. Müzik çok baskın. Müzikten bahsedelim, yani müzik enteresan. Yani müzik kullanımı bence çok güzel.
Yani. Massive Attack var.
Massive Attack. İlk birkaç bölüm özellikle Massive Attack bayağı baskın. Onun dışında da güzel eski İtalyanca şarkılar vesaire, böyle bence güzel kullanılmış. Hatta böyle yakın zamanda izlediğimiz White Lotus'la ben birazcık hani kafamda bu ikisini hani ilişkilendirdim. White Lotus'un biliyorsunuz müziklerini bu Haim biraderler diyecektim, kız kardeşlerden bir tanesi yaptı. Ben burada müziği daha çok beğendim, müzik kullanımını.
Güzeldi.
White Lotus'u böyle sonradan toparladı bence, orada da güzeldi de burada bayağı hoşuma gitti. Yani böyle bir Spotify'da şarkıları listelerime eklerken buldum yani kendimi.
Ama puan vermem gerekirse ben buna 6 vereceğim.
Ben de daha fazla veremem. Evet, 6. Ama bir şekilde de ben de bırakmadım. Devam ettim yani izlemeye.
Tabii ettim. Yani evet. Çünkü ben Elena Ferrante'yi seviyorum. Evet. Bütün romanlarını okudum, bunu da okudum. Ama 6 veriyorum yine
evet,
de.
Evet, 6. Benim de 6 puan.
Böylece ikinci sezonu açmış bulunuyoruz. Sizden gelen mailleri severek okuyoruz. Sosyal medya mesajlarınız da aynı şekilde. Siz de bizi güncellerseniz seviniriz. Neler izlediniz, neleri sevdiniz ve puanınız kaç bilirseniz çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.